Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zürriyetih ve barik aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zürriyetih kema sallayta ve barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim inneke hamidun mecid. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبينا عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى صراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Şifa-i Şerif Kadı Yaz'ın meşhur eseri, ondan yine okumalarımız devam ediyor. Bugünkü okuyacağımız bahis tam da böyle mübarek Ramazan ayıyla ilgili bir bölüm. Ramazan ayı daha çok ellerimizin semaya açıldığı, Rabbe daha çok iltica ettiğimiz bir dua mevsimidir. Bugünkü bölümde de sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dualarının nasıl kabul edildiğini, Efendimizin hangi alanlarda nasıl dualar yaptığını ihtiva eden bir bölümü okumuş olacağız inşallah. Elbette ki Allah Resulü hak katında nebilerin, insanların duası en çok kabul edileni ve Efendimiz de farklı zamanlarda gerek umumi daha özelde dualarda bulunmuş. Bunlarla ilgili Kadı-ı Yaz'ın toplamış olduğu kaynaklardan bölümleri bugünkü sohbetimizde okumamızda okumuş olacağız inşallah. Yağmur duası. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de katıldığı bir gazvede ashab-ı kiram susuz kalmıştı. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın huzuruna gelerek ondan dua etmesini istedi. Allah'ın Resulü dua edince gökyüzünde bulutlar toplanıp yağmur yağdı. Herkesin susuzluğunu giderince bulutlar dağıldı ve hava açtı. Yine bir defasında Peygamber Efendimiz halkın arzusu üzerine yağmur yağması için dua etti. Yağmur yağdı. Bu defa da çok yağmur yağdığından şikayet ettiler. Resulullah Efendimiz dua edince bulutlar dağılıp havada açıldı. Enes İbni Malik bu olayı şöyle anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kıtlık olmuştu. Allah'ın elçisi bir cuma günü hutbe okurken minbedin karşısında kapıdan bir bedevi girdi. Ve Resulullah'ın karşısında durup şunları söyledi. Ey Allah'ın elçisi, at sürüleri, koyun sürüleri helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Ne olur Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp Allah'ım bize yağmur ver diye dua etmeye başladı. Halk da onunla birlikte ellerini kaldırıp dua ettiler. O sırada gökyüzü ayna gibi parlaktı. Bir tane bile bulut yoktu. derken Resul-i Ekrem'in arka tarafından kalkan şeklinde bir bulut parçası belirdi. Bulut gökyüzünün ortasına varınca etrafa yayıldı. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim, bulutlar gökyüzünü dağlar gibi kaplamadıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirmedi. Ve yağmur başlamadan kendisi de minberden inmedi. Resul-i Ekrem minberden inerken sakalına doğru yağmur tanelerinin yuvarlandığını gördüm. Evleri mescide yakın olan gençler bile evlerine nasıl döneceklerini düşünmeye başladılar. Mescitten çıktık, suya bata çıka evlerimize vardık. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün, ta öteki cumaya kadar durmadan yağmur yağdı. O cuma günü Resul-i Ekrem yine ayakta konuşurken minberin karşısındaki kapıdan bir adam içeri girdi. Bu defa da "Ey Allah'ın elçisi" diye söze başladı. Binalar yıkıldı. Yollar geçilmez oldu. Hayvanlar suda boğulmaya başladı. Ne olur bizim için Allah'a dua et de şu sağanağı durdursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun bu kadar çabuk usanmasına tebessüm etti. Sonra mübarek ellerini kaldırdı ve "Allah'ım üzerimize değil etrafımıza yağdır. Dağlara, tepelere, vadilere, ormanlara" diye dua etti. Allah'ın elçisi bu sözü söylerken eliyle hangi taraftaki buluta işaret ettiyse orası açıldı. Bulutlar sağa sola doğru parçalanıp dağıldı. Kumaş dürülür gibi Medine'nin üstünden dürülüp kayboldu. Mescitten çıkıp güneşte yürüdük. Kanaat Vadisi bir ay boyunca akıp durdu. Medine'ye hangi yönden kim geldiyse bol bol yağmur yağdığını söyledi. Yine bu da Buhari'den naklediliyor. Allah Resulü ellerini açıyor. "Ya Rabbi yağmur" diyor. Rabbimiz Habibi'nin ellerini boş çevirmiyor. Yağmur yağmaya başlıyor. "Yağmur çok oldu ya Rabbi" deniyor. O zaman da o yağmur etrafa doğru tamamen dağılıyor. Fahri Kainat Efendimiz Ebu Katade el-Enzari radıyallahu anha, "Allah seni rızasına uygun işler yapmaya muvaffak kılsın. Ne muradın varsa versin. Allah'ım onu sağlık ve afiyet içinde yaşat" diye dua etmişti. Ebu Katade 70 yaşında öldü, 15 yaşında bir delikanlı gibi görünüyordu. Yine "Ağzın dert görmesin." Nebi-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şair Nabiga el-Cadi'ye "Ağzın dert görmesin" buyurmuş. Bu sebeple onun bir dişi bile dökülmemişti. Bir başka rivayete göre Nabiga'nın dişleri son derece düzgün, ağzı da pek biçimliydi. Bir dişi dökülünce yerine yenisi gelirdi. 120 sene, hatta söylendiğine göre daha da fazla yaşamıştı. Nabiga 630 yılında Amir İbni Sasa kabilesinin Beni Cade kolundan bir heyetle Peygamber Efendimizin huzuruna gelip Müslüman olmuştu. Ünlü raiye metiyesini okudu. Peygamber Efendimiz de ona "Allah sana uzun ömür versin" diye dua etti. Nabiga tekrar kabilesine dönmeyip Medine'de kaldı. Birden parlayan anlamındaki Nabiga şairin lakabıdır. Asıl adı Kays İbni Abdullah el-Cadi'dir. Bu şairin 180 hatta 240 yıl yaşadığı da söylenmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhümaya da "Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl. Kur'an ve sünnetin tevilini ona öğret" diye dua etmiş. O da bu andan itibaren ümmetin alimi anlamında Hıbril Ümme ve Kur'an'ın müfessiri anlamında da Tercümanül Kur'an diye anılmıştır. İbni Abbas Mekke'de hicretten 3 yıl kadar önce doğduğu zaman babası onu alıp Resulullah Efendimiz'e getirmiş ve ona dua ettirmişti. Peygamber Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hazreti Meymune İbni Abbas'ın teyzesi olduğu için İbni Abbas bazı geceler onların yanında kalır. Peygamber Efendimiz'in geceleri nasıl ibadet ettiğine de dikkatle bakar ve onu izlerdi. Peygamberler Sultanı Efendimiz Abdullah İbni Cafer İbni Ebi Talib'e yaptığı alışverişlerin bereketli olması için de dua etmişti. Bu sebeple Abdullah yaptığı ticaretlerde mutlaka kazanırdı. Abdullah'ın babası Cafer-i Tayyar yani Hazreti Ali Efendimizin kardeşi, Peygamber Efendimizin de amcasının oğluydu. Cafer-i Tayyar'la hanımı Ümeyiz kızı Esma Habeşistan'a hicret ettiklerinde Abdullah da orada doğmuştu. Abdullah 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Medine'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz'e biat etti. Babası Mu'te savaşında şehit olunca Peygamber Efendimiz onunla yakından ilgilendi. Abdullah'ın görünüşü de huyu da bana benzer diye ona iltifat ederdi. Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde Abdullah İbni Cafer daha 10 yaşındaydı. Bir gün Resul-i Ekrem Abdullah'ı çocuklarla tüccarlık oyunu oynarken gördü. Ve Allah'ım onun ticaretini bereketli kıl diye dua etti. Abdullah Peygamber Efendimizin bu duası sayesinde çok zengin oldu. O Bahrül Cud yani cömertlik denizi ve Kutbü's-Seha cömertliğin merkezi diye şöhret bulacak kadar da cömertti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle çok güzel bir dua almış henüz 10 yaşındaki bir çocuk. Tabii burada bir başka güzelliği de görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sokakta oyun oynayan çocuklarla da ilgileniyor. Onların gönüllerini hoş edecek dualarda bulunuyordu. Cafer İbni Talip de aynı şekilde 10 yaşlarında sokakta ticaret oyunu oynarken Allah'ın Resulü'nün duasına mazhar oluyor. Ama o duanın bereketiyle zengin oluyor. Ancak o zenginlik onu burada nakledildiği şekilde Bahrül Cud haline yani cömertlik denizine, Kutbü's-Seha yani cömertliğin merkezi haline getiriyor. Allah Resulü'nden dua almış, çok zengin olmuş. Fakat o zenginlik de onun için adeta cömertlikte onu bir kutup haline getirmiş. Aynı şekilde Miklad İbni Esved'e de bereket duası yaptığı için onun çuvallar dolusu altını ve gümüşü olmuştu. Allah Resulü bu genç sahabelere dua ediyor. Fakat kendisi bazen evinde arpa ekmeğiyle daha çok yaşıyor. Yani çok nadir olarak da buğday ekmeği evinde bulunuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Ebil Cade de bereket duası yapmıştı. Urve der ki, Kufe'de Kunase çarşısında durur, 40 bin dirhem veya dinar kazanmadan eve dönmezdim. İmam Buhari, Es-Sahih'inde ondan söz ettiği bir rivayette, şayet toprağı tutsa altın olurdu demiştir. Peygamber Efendimiz bir gün Urve'ye, kurbanlık bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O bu paraya 2 koyun satın aldı. Koyunlardan birini 1 dinara sattı. Peygamber Efendimiz'e kendisine verdiği 1 dinar ile 1 koyun getirdi. Allah'ın sevgili elçisi ona ticaretinin bereketli olması için dua etti. O günden sonra da Urve toprağı tutsa altın olurdu. Urve bin Ebil Cad Peygamber Efendimiz'den 13 hadis-i şerif de ayrıca rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Garkade adlı sahabi hakkında da böyle bir dua ettiği rivayet edilmektedir. Bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin devesi kaçıp gitmişti. Allah'ın Resulü devesinin gelmesi için dua edince aniden çıkan bir hortum deveyi alıp getirmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın annesinin Müslüman olması için de dua etti. Bunun üzerine bu hanım da Müslüman oldu. Bu olayı Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. O vakitler annem henüz Müslüman değildi. Zaman zaman ona İslamiyet'i anlatır, Müslüman olmasını söylerdim. Yine bir gün Müslüman olmasını istediğimde Peygamber Efendimiz hakkında kötü şeyler söyledi. Ağlayarak Peygamber Efendimiz'in yanına gittim. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi dedim. Annemin Müslüman olmasını istiyorum. Fakat o buna yanaşmıyor. Bugün yine ona İslamiyet'i kabul etmesini söylediğimde sana hakaret de etti. Ne olur annemin Müslüman olması için Allah'a dua ediver. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet nasip eyle diye dua etti. Resul-i Ekrem'in bu duasına sevinerek oradan çabucak ayrıldım. Peygamber Efendimizin kendisine dua ettiğini de anneme müjdeleyecektim. Eve vardığımda kapının kilitli olduğunu gördüm. Annem ayak sesimi duyunca orada bekle Ebu Hureyre dedi. İçeriden su şırıltısı geliyordu. Annem yıkanmış, elbisesini giyinmiş, başörtüsünü bağlamış durumda kapıyı açınca Ebu Hureyre dedi. Ardından da kelime-i şehadet getirmeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hemen Peygamber Efendimiz'e koştum. Daha önce üzüntümden ağlarken şimdi sevincimden ağlıyordum. Müjde ey Allah'ın elçisi dedim. Allah duanızı kabul etti. Anneme de hidayet nasip etti. Bunu duyan Peygamber Efendimiz Allah'a hamdü sena etti. Hayırlı sözler söyledi. Ey Allah'ın elçisi dedim. Dua et de Allah Teala beni ve annemi mümin kullarına sevdirsin. Onları da bize sevdirsin. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'ım şu kulcağızını ve annesini mümin kullarına, müminleri de onlara sevdir diye dua etti. O günden sonra beni duyan, beni gören bütün müminler beni sevdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye sıcağın ve soğuğun zararından korunması için dua etmişti. Hazreti Ali kışın yazlık elbise, yazın da kışlık elbise giydiği halde sıcak ve soğuk ona bir zarar vermezdi. Fahri Cihan Efendimiz kızı Fatıma-tü Zehra'nın açlık çekmemesi için Allah'a dua etmişti. Hazreti Fatıma o günden sonra bir daha açlık çekmediğini söylemiştir. Ashab-ı kiramdan İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken Fatıma çıka geldi. Ve Efendimizin tam karşısında ayakta durdu. Peygamber aleyhisselam yaklaş Fatıma buyurdu. Hazreti Fatıma biraz yaklaştı. Tekrar yaklaş Fatıma buyurdu. Hazreti Fatıma biraz daha yaklaştı. Üçüncü defa hadi yaklaş Fatıma buyurunca Hazreti Fatıma daha da yaklaştı ve tam önünde durdu. İmran İbni Hüseyin sözüne şöyle devam etti. Fatıma'nın yüzünün iyice sararmış, yüzündeki kanın çekilmiş olduğunu gördüm. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını iyice açtı. Sonra avuçlarının içini Fatıma'nın köprücük kemiklerinin üzerine koydu. Başını kaldırarak, ey açlığı gideren, ihtiyaçları karşılayan, düşkünleri kaldıran Allah'ım, Muhammed'in kızı Fatıma'yı aç bırakma diye dua etti. Fatıma'nın yüzündeki sarı rengin gidip yüzüne kan geldiğini gördüm. Daha sonraları Fatıma'ya bu durumu sorduğumda o günden sonra bir daha açlık duymadım ya İmran dedi. Evet, peygamber kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha peygamber kızı olduğu halde bazen öyle bir ihtiyaç içinde oluyor ki demek benzi sararmış, yiyecek bir şey bulamamış. Ama Allah Resulü'nün duası ondaki o zahiri açlığı gidermiş oluyor. Ve kamçanın ucundaki ışık. Tufeyl ibn Amr Müslüman olup da kavmine dönerken Resul-i Ekrem Efendimiz'den kavminin de iman etmesi için kendisine bir mucize vermesini istedi. Allah'ın sevgili elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ona bir nur ver diye buyurdu. Tufeyl kabilesine yaklaştığında iki gözünün arasında bir nur belirdi. O zaman Tufeyl tedirgin oldu. Allah'ım insanların bunu bir tür eza ve kötülük kabul etmelerinden korkarım dedi. O zaman bu nur kamçısının ucunda belirdi. Bu nur karanlık gecelerde pırıl pırıl parlardı. Bu sebeple Tufeyl'e Zünnur yani nurlu adam adını verdiler. Tufeyl Devs kabilesinden olup şairliği ve cömertliğiyle tanınmış bir şahsiyetti. Efendimizin İslamiyet'i yaymaya çalıştığı günlerde Mekke'ye geldi. Mekke'nin eşrafı onu misafir etti. Şerefine ziyafet verdi. Peygamber Efendimiz'den uzak durmasını da özellikle tembih etti. Kim? Mekke'nin eşrafı. Babayı oğuldan, kardeşi kardeşten, karıyı kocadan ayıran bu şahsın onu da sihirli sözleriyle büyülebileceğini söylediler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii bir takım insanlar mümin olunca kardeşinden ayrılıyor. Aleyhinde de bunu söylüyorlar. Yani aman onun yanına gitme, onunla arkadaşlık yapma, onunla bir mecliste olma. Zira o kardeşi kardeşten, karıyı kocadan ayırıyor diye de Mekke müşrikleri gelen giden herkesi tembihliyorlar. Bu sözlerin bir hayli tesirinde kalan Tufeyl, Resul-i Ekrem'i dinlememek için kulağına pamuk tıkadı. Fakat bir gün onu Kabe'de Kur'an-ı Kerim okurken gördü. Kulağındaki pamuklar sebebiyle ne okuduğunu duyamadı. Sonra kendisinin iyiyi kötüden ayırmaktan aciz olmadığını düşündü. Kulağındaki pamukları çıkarıp Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu Kur'an'ı dinledi. Allah'ın kelamına hayran kaldı ve Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz'e kabilesini de İslamiyet'e davet etmek istediğini, Cenab-ı Hakk'a dua ederek kendisine işini kolaylaştıracak bir alamet vermesine yardımcı olmasını diledi. Allah'ın sevgili elçisi de ona dua etti. Tufeyl Mekke'den ayrılıp köyüne yaklaştığı sırada hava kararmıştı. Birden alnının ortasında bir nur peyda oldu. Yıldız gibi parlıyor, yolunu da aydınlatıyordu. Bu onun İslamiyet'i kolayca yaymak için istediği bir alametti. Allah'a şükretti. Fakat kendisine inanmak istemeyenlerin Tufeyl dinini bıraktığı için cezalandırılmış demelerinden de korktu. Bu nurun başka bir yerde görülmesi için dua etti. Ve alnındaki nur onun kamçısının ucunda parıldamaya başladı. Babası, annesi, hanımı da Müslüman oldu. Fakat uzun süre gayret ettiği halde kabile halkı Müslüman olmadı. Tekrar Mekke'ye gitti. Peygamber Efendimiz'e kabile halkını şikayet etti. Onlara beddua etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua etmek üzere ellerini kaldırınca ashab-ı kiram eyvah Devs mahvoldu diye düşündü. Fakat merhamet çağlayan Efendimiz Allah'ım Devs halkını doğru yola ilet ve onları bize getir diye dua etti. Tufeyl'in insanlara karşı sert davrandığı için muvaffak olamadığını anladı. Ve ona kavmini dine davet ederken yumuşak davranmasını tembih etti. Tufeyl kabilesine döndü. İnsanlara daha bir şefkatle, anlayışla yaklaşmaya da başladı. Bu arada Allah'ın elçisi Medine'ye hicret etmiş, Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapmış, Hayber fethiyle meşgul olurken bu defa Tufeyl kabilesinden 70 veya 80 yahut 90 aileyle birlikte Medine'ye hicret etti. Yanında kabilesinin en şöhretli sahabisi Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh de vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından böyle aktarılan bütün bu rivayetler bize çok farklı alanlarda çok ince nükteler veriyor. Bir, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın duası makbuldü daima. İkincisi de Allah Resulü özellikle bu son rivayette ifade edildiği şekilde davet insanlarının, davetçilerin yumuşak bir üslup kullanmalarını ve bu şekilde muvaffak olabileceklerini o sahabeye tembih etmiş oluyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kalplerimizi iman nuruyla, muhabbet nuruyla nurlandırsın. Davet işinde de dilimize bir kolaylık versin. Musa Aleyhisselam'ın duasıyla, Ya Rabbi sadrımı aç, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümleri çöz ki benim sözümü anlasınlar duası, bugünkü gerçekten böyle o insanları bunaltan dünyada İslam'ı yaşayan ve bunalan insanların yapacakları en güzel duadır. Bizler de belki bu sohbetimizi bugün böyle bir dua ile bitirelim. Ya Rabbi gönüllerimizi aç, işlerimizi kolaylaştır, dillerimizdeki düğümleri çöz ki insanlar İslam'ın sözünü kolaylıkla anlamış olsunlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.